Ayrım 7.
Sayfa numarası 64. Emperyalizmi ele alış biçimi ve yürütülen anti-emperyalist eylem, dünya halklarına ve ezilen uluslara kurtuluşlarını sağlayacak bir iktidar seçeneği sunmuştu. Tam bağımsızlığa dayanan ve bugün de geçerli olan bu seçenek, 20. yüzyılı ulusal kurtuluş mücadeleleri çağı haline getirmişti. Emperyalizm üzerine yapılan araştırma ve saptamaların aradan geçen yüzyıla karşın kuramsal düzeyini ve geçerliliğini korumasının nedeni, geçerli üretim biçiminin niteliğini değiştirmeden varlığını sürdürüyor olmasıdır. Sermaye ihracındaki aşırı yoğunlaşma ve mali sermaye dolaşımı günümüzde olağanüstü hız kazanmıştır ama tekelci kapitalizme dayanan küresel işleyişin özü değişmemiştir. Yeni dünya düzeni ya da küreselleşme tanımlamalarıyla sürdürülen etkili propaganda bu gerçeği örtememektedir. İngiliz ekonomisti J.A. Hobson, 1902 yılında yazdığı Emperyalizm adlı kitabında emperyalizmi, sermaye yatırımları için kar kapılarını arama savaşıdır biçiminde tanımlıyordu. Emperyalizme tepki, milliyetçilik. Geoffrey Baraklo, 20. yüzyıl tarihi, sayı 13, sayfa 243. V.E. Lenin'in 1916 yılında yaptığı emperyalizm tarifi şöyleydi. Emperyalizm, tekerlerin ve mali sermaye egemenliğinin kurulduğu, sermaye dış satımının birinci planda önem kazandığı, dünyanın uluslararası tekerler arasında paylaşımının başlamış olduğu ve dünyadaki bütün toprakların en büyük kapitalist ülkeler arasında bölüşümünün tamamlanmış olduğu bir gelişme evresine ulaşmış kapitalizmdir. Emperyalizm ve İlenin Sol Yayınları, sayfa 111. Amerikalı ekonomist Harry Magdoff'un 1970 yılında yaptığı emperyalizm tanımı ise, birçok firmanın birbiriyle rekabet ettiği ekonomik yapının yerine, her endüstri dalında bir avuç dev tekelin birbiriyle rekabet ettiği bir ekonomik yapı. Emperyalizm Çağı, Harry Magdoff, Odak Yayınları, sayfa 18. Biçimindedir. İtalyan düşünür, yazar Ignazio Romanet, 1999 yılında emperyalizmi küreselleşme sözcüğünü kullanarak şu biçimde tanımlıyor. Küreselleşme, ülkeleri askeri anlamda fethetmekten çok, pazarları ele geçirmeyi amaçlıyor. Bu modern gücün tasarladığı şey, büyük işgaller döneminde ya da sömürgeleştirme döneminde yapıldığı gibi toprakları zapt etmek değildir. Bu fetih, etkileyici bir yıkım, destruction süreciyle birlikte yürüyor. Hemen her yerde ulusal endüstri diye ne varsa göçertip, hem de onun bütün toplumsal acılarını çektire çektire dünyaya yayılıyor. Mazlumların Dönüşü, Atilla İlhan, Cumhuriyet, 20 Aralık 1999. Değişik yer ve zamanda yapılan emperyalizm küreselleşme tanımlarının aynı yerden yapılmışçasına birbirine benzemesi, yaşanan sürecin niteliği değişmeyen ekonomik ilişkileri içermesi ve tanımlara temel oluşturan araştırmalarda kullanılan bilimsel yöntemin başarısındandır. Yeni politikalar, yeni ilişkiler, yeni umutlar ve yaratılan yeni düzenle uygarlıklar ötesi postmodern yeni bir çağa, milenyum çağına ulaşıldığını anlatan küresel bir propaganda yapılıyor ama bu düzeysiz ve içeriksiz propaganda bilimsel araştırmalara ve yaşanan gerçeklere hiç uymuyor. O nedenle fazla etkili olamıyor. 20. yüzyıla girerken dinamik, yeni sanayileşmiş 3 ülke İngiliz İmparatorluğu'nun üstünlüğüne kafa tutmaya başlamışlardı. Özellikleri sanayi çağının gereklerine uygun düşen bu 3 ülke Almanya, Japonya ve ABD idi. Sömürgeleştirme ve sömürgecilikten kurtulma dönemlerinden, iki dünya savaşından, Rusya'daki sosyalist deneyimden sonra 20. yüzyıl hemen hemen aynı koşullarla bitti. İngiltere'nin yerini ABD aldı ve Almanya, Japonya ve ABD arasındaki ilişkiler bir kez daha dünyanın geleceği açısından belirleyici olacak. The New Superpowers, Germany, Japan, The WS and the New World Order. New York 1991, AK Haluk Ulman. Dünya nereye gidiyor? Yeni dünya düzeni ve Türkiye, Bağlam Yayınları, sayfa 45-46. Şirket evlilikleri ve tekelleşmenin dünü, bugünü. Küreselleşmeye şirket etkinlikleri olarak yaklaşıldığında şaşırtıcı bir sonuçla karşılaşılacak ve şirket etkinliklerinin 20. yüzyıl başından beri öz olarak değişmediği görülecektir. Dünyaya açılan şirketlerin ilgi alanına giren yatırım ve genişleme hedefleri, rekabet anlayışı, kar transferi, politik ilişkiler, şirket satın alma ve birleşmeler, pazar elde etme ve koruma, tekelleşme isteği ve ihracat politikaları gibi sorunlar niteliği değişmeden devam etmektedir. Çatışma eğilimi her zaman yüksek olan bu sorunlar, dün olduğu gibi bugün de ekonomik rekabeti sertleştiriyor ve sürekli bir biçimde gerilim üretiyor. Güçlünün ve daha güçlünün ancak ayakta kalabildiği eşitsiz bir piyasa ortamında küçükler, büyükler tarafından yutuluyor, şirket evlilikleri ve birleşmelerle tekelleşme tüm hızıyla sürüyor ve sayıları azalarak büyüyen şirketler dünyayı yöneten dev imparatorluklar haline geliyor. Şirketler 19. yüzyılın sonlarına doğru dünyaya açılmaya başlamışlar ve deniz aşırı ülkelerde montaj fabrikaları ve acenteler açmışlardı. ABD'den Singer, Standard Oil, General Electric, National Coast, Register, International Harvester, Ford, McCormick, Kodak. Avrupa'dan AEG, Siemens, Halske, Bergman, Shell, Unilever, Krups, Philips, Imperial Chemicals ve Bayer 1890'larda dünyaya açılmıştı. Dış pazarlardan pay almayı başaran firmalar, ülkelerine taşıdıkları kârların itici gücüyle ekonomik rakipleri üzerinde açık bir üstünlük sağladılar ve birleşme ya da satın almalarla dev boyutlu dünya şirketleri haline geldiler. 1880'li yılların sonlarında ABD'de yılda 100 şirket birleşmesi olurken, bu sayı 1898'de 300, 1899'da ise 1200'e çıkmıştı. Merger Movements in American Industry 1895-1956. Nelson R.L. Princeton Üniversitesi Press, A.K. Nuri Yıldırım, Uluslararası Şirketler Cem Yayınları 1979, sayfa 60. Avrupalı şirketler ABD şirketleri kadar olmasa da dışarıya açılmayı yine bu dönemde yoğunlaştırdılar. Sömürgesi bol İngiltere ve Fransa, Avrupa dışında genellikle kendi sömürgelerine yatırım yaptı. Avrupalı şirketlerin tekelleşme hızını gösteren en iyi örnek Alman AEG'dir. Bu şirket 1912 yılında 175-200 şirketi denetim altına almış ve 1,5 milyar marklık bir sermayeyi çekip çevirir hale gelmişti. Dış ülkelerdeki temsilcilik sayısı 34'e ulaşmıştı. Yeni Dünya Düzeni, Kemalizm ve Türkiye, Metin Aydoğan, Uman Yayıncılık, 11. Baskı, İzmir 2004, sayfa 684. Birinci Dünya Savaşı, uluslararası şirketlerin güçlenmesine ve yenilerin ortaya çıkmasına yol açtı. Makina, gıda, kimya, elektrik, petrol gibi endüstri dallarında yoğunlaşan dış yatırıma, savaş sırasında otomobil, lastik, zırhlı araçlar, uçak ile nikel, alüminyum nitrat, bakır gibi madenler de katıldı. Savaş öncesi ABD dış yatırımlarının tutarı 2.65 milyar dolarken 1919 yılında bu miktar 3.88 milyar dolara çıkmıştı. SCB Ekim 1975, sayfa 70, Ağustos 1977, sayfa 42-45, AK Nuri Yıldırım, Uluslararası Şirketler, Cem Yayınları, 1979, sayfa 84, tablo 3. Savaş, şirket büyümesinin ve tekelleşmenin itici gücü olmuştu. 1914-1919 gelişmesi, 1920'li yıllara damgasını vuracak olan 10 yıllık yeni tekelleşme dalgasının temelini oluşturdu ve yalnızca 1929 yılında 1300 şirket evliliği gerçekleşti. The Modern Corporation and Private Property, A.A. Burley, G.C. Means, 1932, sayfa 39. A.K. Uluslararası Şirketler, Nuri Yıldırım, Cem Yayınları 1979 sayfa 67-68. Bu dönemin şirket evlilikleri daha çok aynı üretim dalındaki şirketler arasında değil, bugün olduğu gibi bir şirketin farklı üretim alanlarına el atması biçiminde oluyordu. Bu dönem sanayiden iletişime, gıdadan bankacılığa, basın yayından sigortacılığa dek her alanda faaliyet gösteren büyük tekerlerin ortaya çıkış dönemidir. 1930-1945 dönemi gerek dünya ekonomik bunalımı gerekse siyasal gerilimler doğrudan yapılan dış yatırımların azalmasına yol açtı. Örneğin ABD dış yatırımlarında 1929-1940 arasında 553 milyon dolar azalma görüldü. Aynı azalma Avrupa şirketlerinde de vardı. Avrupalı şirketler 1920-1929 arasında yılda ortalama 27 dış üretim birimi açarken bu sayı 1930-1945 arasında 10'a düşmüştü. Uluslararası şirketler Nuri Yıldırım, Cem Yayınları 1979 sayfa 67-68. Pazar daralmasının neden olduğu bu düşüşler, İkinci Dünya Savaşı'nın gerçek nedeni olmuştur. Tekelci şirketlerin dış yatırımları İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra büyük bir hızla arttı. ABD doğrudan dış yatırımları 1946 yılında 7,2 milyar dolarken, 1960'ta 31,8, 1970'te 78,2, 1976 yılında ise 137,3 milyar dolara çıktı. AGE sayfa 84, tablo 3. Aynı artış Avrupa ve Japon şirketlerinde de görüldü. Avrupalı uluslararası şirketler 1920-1945 arasında üretim amaçlı 289 dış şirket birimi açarken, 1968-1970 arasındaki 2 yılda 1759 dış şirket birimi açmıştı. Japonya'da 1930-1945 arasında yeni açılan dış şirket birimlerinin tüm şirketleri oranı %8,3 iken, bu oran 1968-1970 yıllarında %40,1'e çıkmıştır. AGE sayfa 83. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce dünyaya yayılmış 413 uluslararası şirket ve şirketlerin üretim amaçlı 498 şubesi vardı. Şirket sayısı 1945 yılında 1984'e, 1970'te ise 10.909'a, şirket şube sayısı ise 1970'te 30.000'e, 1979 yılında 80.000'e çıkmıştı. The World's Multinational Enterprises, A Search Book, J.P. Curran, J.W. Vopel, 1973, Harvard Üniversitesi Press, A.K. Nuri Yıldırım, Uluslararası Şirketler, Cem Yayınları, 1979, sayfa 83. 1993 yılında tüm dünyaya yayılmış küçük şirket şube sayısı 206 bine yükselmişti. World Investment Report, 1994, AK Ergin Yıldızoğlu, Globalleşme ve Kriz, Alan Yayıncılık, 1996, sayfa 15. Şirket şube sayılarının artması, küreselleşme ideologlarının ileri sürdüğü gibi yeni bir liberal dalganın yayılması değildi. Satın alma ve birleşmelerle sayıları azalıp güçleri artan büyük şirketler, kendilerine bağlı olarak hareket yetenekleri yüksek, az işçi çalıştıran ve denetimi kolay şirket şubeleri kuruyorlardı. Bilinçli bir seçime dayanan küçük ölçekli örgütlenme biçimi, alt birim şirketlerinin sayısını arttırıyordu ama dünya piyasalarını denetim altında tutan ana şirket sayısını arttırmıyor, aksine gerçekleştirilen şirket evlilikleriyle azaltıyordu. Kendi alanında tekerleşen bir şirket, diğer üretim dallarına ya da hizmet alanlarına da el atıyor ve mali gücüne dayanarak bu alanlardaki şirketleri satın alıyordu. Ortaya çıkan süreç, özgür ticaret ortamında gönüllü tercihlerin geçerli olduğu şirket alışverişi değil, mali gücün belirleyici olduğu daha az güçlü olanları yutma girişimiydi. pazar üstünlüğü ve paranın gücüne, ona daha az sahip olan hiçbir şirket dayanamamaktadır. Bu, kapitalist sistemin temel özelliğidir. Dünyanın en büyük sigara firması olan Philip Morris, 1985'ten sonra sigaradan elde ettiği büyük boyutlu kârları gıda sektörüne yatırmaya başladı. 1985'te General Foods'u, 1988'de Kraft Foods'u ve 1990'da İsviçreli çikolata ve kahve firması Jakob Sachard'ı satın aldı. İsviçre gazetesi Band, bu satış için İsviçre'nin bir parçasını yitirdik diye yakınıyordu. Avrupalı otomobil üreticisi firmalar, otomotiv sanayisi ile hiç ilgisi olmayan gıda sektörünü el attılar. Fiat'ın sahibi Angelilli ailesi gıda şirketleri kurmaya kalktı. İsveçli Volvo büyük bir gıda şirketi satın aldı. Amerikalı gıda şirketi Sara Lee, 10 yıldır kilot, sütyen, ayakkabı cilası ve fuller fırçaları pazarlayan şirketler oluşturdu. Amerikan film şirketi Fox, spor malzemesi üreticisi Alman Puma'dan hisse satın aldı. Yeni Dünya Düzeni, Kemalizm ve Türkiye, Metin Aydoğan, Umay Yayınları, 11. Baskı, İzmir, 2004, sayfa 706-707. Mali sermayenin, paranın, üretim sermayesi üzerinde sağladığı üstünlük, 20. yüzyıl kapitalizminin, yani emperyalizmin, en belirgin özelliğidir. Paranın mal olarak kullanılması 20. yüzyıla sınırlı değildir ama bu kullanım 20. yüzyılda olağanüstü yoğunlaşarak ekonomik yaşamın hemen tümünü belirler hale gelmiştir. Üretimsizlik ve tutuculuk üreten bu durum, geçmişteki toplumsal çözülme dönemlerinde etkisini artıran tefeciliğin içerik olarak günümüzde modern araçlar ve teknolojik yeniliklerle sürdürülmesinden başka bir şey değildir. Mali sermaye hareketlerinin 100 yıllık evrimi, bu hareketlerin niteliksel bir değişime uğramadığını, ancak yüksek bir yoğunlaşma ve hıza ulaştığını ortaya koymaktadır. Borçlanmaya ve faize dayanan rantiye kârlarının dünya ticaretine yön veren unsur haline gelmesi, 19. yüzyılın 20. yüzyıla, onun da 21. yüzyıla aktardığı bir olgudur. Borç, faiz, kar işleyişinin mali şirketlere gelir getiren bir düzenleme olmaktan çıkarak, büyük devletlerin az gelişmiş ülkeler üzerinde egemenlik kurmasının etkili bir aracı haline gelmesi 19. yüzyılda başlamıştır, bugün de sürmektedir. İngiltere, Fransa ve Almanya 1893 yılında 62 milyar frank sermaye ihraç etmişti. Bu miktar 1914 yılında 204 milyar franka çıkmıştı. Bu üç ülkenin yalnızca faiz olarak ülkelerine döndürdükleri para 10.2 milyar franktı. İmperyalizm, Hobbes & Landris 1902, sayfa 58 ve değişik kaynaklar, AKVİ Lenin, İmperyalizm Sol Yayınları 1969, 1. baskı sayfa 79. İkinci Dünya Savaşı'ndan süper güç olarak çıkan ABD, savaştan hemen sonra sermaye ihracını arttırdı. ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre 1950-1960 yıllarında Birleşik Devletlere ait şirketler 5.2 milyar dolarlık doğrudan dış yatırım gerçekleştirdiler. Aynı dönemde bu yatırımdan elde edilen ve ABD'ye transfer edilen kar ise 12.2 milyar dolardı. Balance of Payments Statistical Supplement Revised Edition, Washington DC, AK, Harry Magdoff, Emperyalizm Çağı, Odak Yayınları 1974, sayfa 256. Dünya üzerinde bir ülke parasının bir başkasına çevrilmesi biçimindeki uluslararası mali dolaşımın günlük hacmi 1991 yılında 640 milyar dolardı. Bu miktar 2000 yılında 1,5 trilyon dolara yükseldi. Growth, Income Distribution and Household Welfare in the Industrialized Countries Since the First Oil Shock, A Bolto Innocenti Oceanical Papers, Florence UNICEF, AK, René Prendergast, Francis Stewart, Piyasa Güçleri ve Küresel Kalkınma, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1995, sayfa 57-58. Bu muazzam para hacminin yalnızca %10'u yabancı mal ve hizmet satın alma gereksinimlerinden doğan normal döviz ticaretine aittir. Kalan %90'ı spekülatörler, borsa cambazları ve kredi uzmanları tarafından yönlendirilmektedir. Döviz, uluslararası ticarette ödeme aracı olmaktan çıkmış, başlı başına yüksek ve zahmetsiz kar getiren bir mal haline gelmiştir. Yalnızca New York'ta 1986'dan 1994'e dek döviz ticareti %40 artmıştır. Piyasa güçleri ve küresel kalkınma, René Prendergast, Francis Stewart, Yapı Kredi Yayınları, sayfa 53. Son 50 yılda para, tahvil ve hisse senedi piyasalarında yapılan işlem hacmi olağanüstü büyümüştür. 1920-1940 arasında bu tür finansal işlemlerin tutarı mal ticaretinin 2 katı iken 1990 yılında 50 katına çıkmıştır. Le Monde Diplomatique, Ekim 1994, A.K. Metin Aydoğan, Bitmeyen Oyun, Otopsi Yayınları 2000, 5. baskı, sayfa 51. Rakamların ortaya koyduğu acı gerçek şudur. 20. yüzyıl başında uluslararası hale gelerek dünyaya açılan ve tümü gelişmiş ülkelere ait olan tekelci şirketler, 100 yıllık süreç içinde sürekli büyümüş ve güçlenmiş, ancak niteliksel bir değişime uğramamışlardır. Şirketler ve bağlı oldukları ülkeler arasındaki gerilim ve çatışmalar dünya siyasetine yön vermeye devam etmiştir. Sermaye ihracı yoğunlaşmış, teknoloji gelişmiş, mali sermaye olağanüstü bir dolaşım hızına ulaşmış ve küreselleşmenin gerçek mimarları olan tekelci şirketler, yüzyıl başında kurdukları egemenliği mutlaklaştırmışlardır. Ölçülebilirlik sınırları içinde kalan birçok değişim yaşanmıştır ama toplumsal dönüşümün belirleyicisi olan ekonomik sistemde niteliksel bir değişim olmamıştır. Üretim biçimi değişmemiştir. Son 50 yılda ileri sürülen yeni dünya düzeni ve son 20 yılda ileri sürülen küreselleşme, emperyalizmin iç evrelerinden başka bir şey değildir. 20. yüzyıl içinde tekelci şirket egemenliğine dayanan emperyalist sistem ve bu sistemin işleyiş biçimi yalnızca kuramsal olarak ortaya konmamış, emperyalizme karşı yaygın ve etkili bir silahlı mücadele geliştirilmiştir. Gelişen anti-emperyalist tepkiler ve 25 yıl arayla ortaya çıkan iki büyük paylaşım savaşı, emperyalizmi ve onu oluşturan büyük devletleri yıpratmıştı. Birinci Dünya Savaşı sonunda ortaya çıkan Rus ve Türk devrimlerinin itici gücüyle tüm dünya ve özellikle yoksul ülkeler, karşı konması güç bir anti-emperyalist dalganın etkisi altına girmişti. Emperyalizm ve emperyalist ilişkiler o denli başarıyla ortaya konmuş ve ona karşı o denli başarılı bir mücadele yürütülmüştü ki, dünya halkları emperyalizmin ne olduğunu görmüş ve ona karşı kararlı bir direngenlik içine girmişti. Bu nedenle emperyalizm artık kendi temsilcileri tarafından bile savunulamaz hale gelmişti. Emperyalizme ilk ve en etkili karşı koyuşu Türk devrimiyle Mustafa Kemal gerçekleştirmiş ve Türk devrimi ezilen uluslara örnek olarak büyük bir uyanışın başlatıcısı olmuştur. Mustafa Kemal, sömürge ülkeler açısından emperyalizmin ne olduğunu, neyi amaçladığını hem kuramsal olarak ortaya koymuş hem de kuramı yönünde davranarak anti-emperyalist bir savaş vermiştir. 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şunları söylüyordu. Toplumsal doktrin açısından biz yaşamını, bağımsızlığını kurtarmak için çalışan emekçileriz, yoksul bir halkız. Efendiler, halkçılık toplumsal düzenini emeğine, haklarına dayandırmak isteyen bir toplumsal doktrindir. Biz bu hakkımızı korumak, bağımsızlığımızı güven altında bulundurabilmek için meclisçe, milletçe, bizi yok etmek isteyen emperyalizme ve bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı savaşmayı uygun gören bir doktrini izleyen insanlarız. Milli Kurtuluş Tarihi, Doğan Avcıoğlu, İstanbul Basımevi, 1974, 2. cilt, sayfa 731. Cumhuriyetin kuruluşunun 10. yılında, 1933'te ise şunları söylüyordu. Bugün günün ağardığını nasıl görüyorsam, uzaktan bütün Doğu uluslarının da uyanışını öyle görüyorum. Bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuşacak olan pek çok kardeş ulus vardır. Onların yeniden doğuşu kuşkusuz ki ilerleme ve refaha yakın olacaktır. Bu uluslar bütün güçlüklere ve bütün engellere rağmen muzaffer olacaktır ve kendilerini bekleyen geleceğe ulaşacaklardır. Sömürgecilik ve emperyalizm yeryüzünden yok olacak ve yerlerine uluslar arasında hiçbir renk, din ve ırk farkı gözetmeyen yeni bir uyum ve işbirliği çağı egemen olacaktır. Atatürk ve Türkiye'nin dış siyaseti, Dr. Mehmet Gönlübol, Dr. Cem Sar, AK, Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, Remzi Kitabevi, 3. Cilt, 1983, sayfa 418. Askeri işgale dayanan sömürgeci yöntemler artık geçerliliğini yitirmiş, büyük devletler gereksinimlerine yanıt veren yeni yöntemler kullanmak zorunda kalmıştı. Deniz aşırı hegemonya alanlarındaki askeri işgal, yerini giderek artan bir biçimde mali ve idari egemenliğe bıraktı. Bu yöntemle hem silahlı işgale karşı oluşan ulusçu tepkilerden hem de askeri eylemin yarattığı mali ve sosyal sorunlardan kurtulmaya çalışıldı. Amaca yönelik olarak ihraç edilen sermayenin yerel pazardaki gereksinimlerine destek olması için işbirlikçi bir sınıf yaratıldı ve bu işleyişle ulusal tepkilerden gizlenmenin en başarılı yöntemi geliştirilmiş oldu. Asker ve silahın yerini ağırlıklı olarak para ve politik ayrıcalıklar aldı ve yalnızca görünüşte bağımsız olan onlarca yeni ülke ortaya çıktı. Yerel ulus güçleri, askeri ve ekonomik bağımlılıklar, uluslararası anlaşmalar ve işbirlikçiler aracılığıyla baskı ve denetim altına alındılar. Küreselleşme bir anlamda bu baskı ve denetimin örgütlenip uygulanmasının öyküsüdür. Kurulan baskı ve yaratılan toplumsal bozulma, sömürgeci dönem baskısından çok daha kapsamlı ve yaygındı. Küreselleşme olarak ifade edilen bu dönem gerçekte yeni sömürgeciliktir. Belçikalı ekonomist Ernest Mandel bu olguyu şöyle dile getirmektedir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gelişmiş kapitalist ülkelerin eski sömürgeleri, emperyalist sistem içinde bir dizi değişiklik gerçekleştirerek siyasal bağımsızlıklarına kavuşturuluyorlardı. Yarı sömürge diye adlandırılan bu ülkelerde ekonomik bağımlılığın sürdüğü ve yaratılan değerlerin büyük ölçüde gelişmiş ülkelere aktarıldığı bu döneme yeni sömürgecilik dönemi denilmektedir. O'Connor, 1970, 115-121, Mandel, 1975, 343, AK, Neşecan Balkan, Kapitalizm ve Borç Krizi, Bağlam Yayınları, 1994, sayfa 82. Pazar gereksinimi, kapitalizmin çözümü olmayan temel sorunudur. İki büyük dünya savaşının, sayısız bölgesel çatışmanın ve sürekli hale gelen gerilimlerin temelinde pazar çekişmesi vardır. Ekonomik kaynaklı çatışma ve gerilimlerin en azından yumuşatılması için İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra stratejik öneme sahip iki tür yöntem geliştirilmiştir. Birincil olarak az gelişmiş ülke pazarları, borç ilişkileri ve uluslararası anlaşmaların bağlayıcı işleyişiyle mutlak bir biçimde denetim altına alınmış ve bu ülkelerin bağımsız gelişme olanakları ortadan kaldırılmıştır.